Davud'un hayatı, ikinci vaaz. Davud ve Goliat. 1. Samuel 17. bölüm.
Sevinirim, sevinirim, Davud gibi coşarım. Sevinirim, sevinirim, Davud gibi coşarım.
Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Serialımıza devam ediyoruz. Davud'un hayatına bakıyoruz. Dedi ki, Davud'un hayatı bizim için çok önemli. Hem Allah gösteriyor bir önder ve güdücü nasıl lazım olsun. Hem de Davud'da gördük geçen hafta bir mesletme olayı. Rab onun seçtiği bir görev için, bir iş için. Ve en sonunda dedi ki, biz de onun için de Davud'a benziyoruz. Çünkü biz de seçildik, biz de mesledildik. Değil, bir kişi gelsin kapımıza. Yağ döksün, zeytinyağı döksün ama bu sadece bir sembol idi. Ama gerçek bir olay, gerçek bir anlamda Allah bizi mesetti kendi ruhu ile. Ne kadar büyük bir şey bu. Kardeş kız kardeş, bunu anla. Allah sana kendi ruhunu verdi mi? O herhangi bir mesetme olayından daha büyüktür. Gidiyoruz türlü çeşit kasabalara ve her zaman bu mesele var. Kişiye el konuldu mu? Acaba kişi mesedildi mi? O zaman sanki hakkı var, herhangi bir ruhsal iş yapsın. Birçok kasabalarda, birçok topluluklarda bu bir problem oluyor. Ama biz görüyoruz burada her bir imanın hayatında çok daha büyük bir şey var. Değil sembol olarak, gerçek olarak. Bu olduğu kutsal ruhla. Geçen hafta gördük nasıl Davud kral olarak seçilmişti. Ama hatırlarsanız bu nerede oldu? Bethlehem kasabasında değil mi? Davud'un kasabasında. Hem de bir evin içinde. Acaba kaç kişi bundan haberi olmuş? Eminim çok az kişi bunu bilirdi. Bir avuç insan ancak bilirdi ki Davud seçildi kral olarak. Kral olarak seçilmek başka, gerçekten kral olmak başka. Seçilmek ve hükümete geçmek başka. Ve şimdi bundan sonraki haftalarda göreceğiz. 1. Samuel kitabının sonuna kadar göreceğiz. Davud nasıl bir zorluk çekiyor. Çünkü o meselinde Rab onu seçti kral olsun. Ama tam olarak bunu daha görmüyor. Saul, hatırlıyorsunuz, aslında o anda kral olan kişi Saul, o da Rab tarafından seçildi ama sonra reddedildi. Yani uğratıldı. Ama daha da hükümetlidir. Rab dedi ki Saul'a, ben seni kral olmaktan alamadım. Artık bundan sonra kral olamazsın. Ama politikada, gündelik politikada bir şey değişmedi. Saul yine kral idi. Şimdi Saul ve Davud'un arasında büyük bir konflikt olacak. Saul her zaman bakacak Davud'u yok etsin. Davud'u uğratırsın ve öldürsün. Çünkü korkuyor ondan. Benden hükümet gidiyor. Evet. Bugün 1. Samuel kitabının 16. bölümünün sonuna kadar ve 17. bölümü bakacağız. Ve birinci okuyacağımız parçada göreceğiz Davud nasıl Kral Saul'un sarayına girdi. Rab öyle olayları dizdi ki, hani hatırlarsınız Bethlehem küçük bir kasaba. Ve bu küçük kasabanın içinde önemsiz bir aileydi, Yeşay adında bir adam. Onun 8 tane oğlu var. Ve Davud o 8 oğlunun en küçüğüydü. En önemsiz bir kişiydi Firavun. Yani aslında Davud çok önemsiz bir kişiydi. Ve gene de Rab onu seçti. Çünkü büyük bir laf yaptı. Rab dışarıdaki olaylara, dış görünüşe bakmıyor, insanın yüreğine bakıyor. Ve daha doğrusu insanın yüreğine bakarken biz sanmayalım, biz çok iyiyiz. Hani içimizde çok büyük bir iyilik var da Rab yüreğimizi bakacak mı, seçecek bizi? Hayır, öyle değil. Rab yüreğe bakar derken biz anlıyoruz Rab geleceğini görüyor. Bir insanın içinde saklı fırsatları görüyor, potansiyel diyoruz değil mi? Yine bir Bulgarca söz, potansiyel bu demek ki hani gizli, saklı bir fırsat. Yani olabilir çok büyük bir adam olsun. Olabilir büyük işler yapsın. Ama dakikada bu gözükmüyor. Rab yüreğe bakar derken bunu anlıyoruz. O Davud'un içindeki fırsatları gördü. Peki bu Davud şimdi nasıl Saul'un sarayına geliyor? Çok ilginç bir metotlar. Bu önemsiz Davud Saul'un sarayına gelecek. Ve nasıl? Bakın Okuyorum 1. Samuel kitabından 16. bölümden ayet 14. Bu sıralarda Rabbin ruhu Saul'dan ayrılmıştı. Rabbin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektirdi. Sanki mağaradayız. Sanki mağaradayız, değil mi? Ne zaman bir kişi kötü ruhlara tutunursa, değil mi? Normal dakika bunu işitiyoruz. Ve ne diyorlar? Kişi hastalandı. Ama asıl bir şey yok. Gidiyorsunuz doktora. Doktor diyor, adam bir şey yok. Nerf hastalığı ya da psikiyatrist gibi bir şey. Gidiyorsun psikiyatra, o da bir şey bulamıyor. En sonunda gidiyorsun hocaya. Onda zil var. O artık anlıyor. Kötü ruh var. O zaman ne yapıyorlar? Hocalar yazıyor bir takım formüla. Ama aslında hocalar cinleri çıkaramıyorlar. Sadece cinleri yatıştırıyorlar ve küçük cinlerin yerine daha büyük cinleri koyuyorlar. İlginç bir şey görüyoruz. Kral Saul diyor ki kötü ruhlara tutundu. Kötü ruhlar ona sıkıntı veriyordu, sıkıntı çektiriyordu. Ama ilginç bir şey. Bu Saul çünkü sıradan bir kişi değil. Ne diyor? Rabbin ruhu Saul'dan ayrılmıştır. Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Hiç unutmayalım ki Saul aynı Davut gibi mesedilmiş bir kişiydi. Tamam mı? Birkaç sene önce, daha doğrusu belki 32 sene önce, tamam mı? Krallık sürdü. Ve Davut'tan 32 sene önce, tamam mı? Aynı peygamber Samuel'e gitti ve Saul'u aynı mesedme olayı ona da yaptı. Nasıl bir şey? Ve bu adam şimdi kötü ruhlara tutunuyor. Bu kötü ruhlar ona baskı yapıyor. Ve yetmiyor bu, diyor ki Rabbin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çekiyor. Ya Rabbim bunu nasıl yapacak? İlginç bir şey, değil mi? Evet, korkunç bir senaryo. Rabbin seçtiği kişi şimdi kötü ruhlara kurban gidiyor. Hem bir psikolojik faktörü, hem de diyoruz adam büyük bir depresiye düştü. Neden? Çünkü Samuel, peygamber Samuel ona açık açık dedi ki sen artık bundan sonra kral olamazsın. Rab krallığı senden aldı. Nasıl aldı? Ama sadece o biliyor. Demek ki bundan sonra olaylar böyle olacak. Benim krallığım elden gidecek. Ama dakika gene o kraldı. Demek bu sıkıntı yüzünden olabilir bir depresiye düşsün ve o yüzden kötü ruhlar ona gelsin. Ama sanıyorum daha büyük bir şey var. Bir sadece psikolojik faktörler var. Aynı zamanda Kral Saul gerçekten Rab'e karşı gitti. Ve Rab'e karşı gittiği için Rab'e sanki Rab'in yüzünü tükürdü. O kadar iki yüzlük yaptı. Hatırlıyorsunuz geçen hafta bunu uzun uzun konuştuk. Nasıl Rab ona buyruk veriyor falanca halk yani yok etsin. O gene ne yapıyor? Saklıyor kendini. Büyük büyük mallar. Ve yetmiyor bu. Bu itaatsizlik yapıyor. Sonra gidip diyor ki ben Rab'in istediğini yaptım. Ondan sonra kendini bir pametlik, bir anıt diktiriyor. Olacak şey mi? Böyle bir hareketlerden görüyoruz. Nasıl Saul bir sadece depresyona düştü ama aynı zamanda açık açık Rab'e karşı gitti. Onun yüreğe bütün yaptığını uzak gitti. Birincisi, üç tane büyük şey görüyoruz. Gurura kapıldı. Rab'i tam bir yürekle seslemedi. İkincisi, Samuel onu uyarınca tam tövbe etmedi. Sahte bir tövbe yaptı. Tamam tövbe ediyorum ama şimdi geldiğimde halkın önüne beni onurlandır diyor. Yani bana saygı göster. Bana saygısızlık yapmasınlar bu halk. Ve en sonunda görüyoruz kendi kendini alçaltırmıyor. Ve o yüzden Kral Saul'un hayatında kötü ruhlar yok. Rab izin verdi. Rab'den bir kötü ruh derken sanıyorum nasıl oldu. Rab Saul'un etrafındaki korumayı, ruhsal korumayı sanki çekti ve böylelikle kötü ruhlar ona saldırdı. Şimdi burada büyük bir tema açıldı bizim için. Bir imanlı da kötü ruh alabilir mi? Acaba bugün bir imanlı Saul'un durumuna gelebilir mi? Ve sanıyorum herkesin normal birinci reaksiyonu olamaz. Değil mi? Çünkü nerede kutsal ruh yaşarsa o da aynı zamanda onun yanında kötü ruh yaşayamaz. İkisi bir kişinin içinde yani aynı anda sıçratılma olamaz. Yani yan yana duramazlar. İyi, doğru. Ama nasıl ilk önce okuduk? Rabbin ruhu zaten Saul'dan ayrılmıştı. Şimdi ikisi aynı anda dursunlar. Ama Saul zaten o kadar uzaklaştı Rab'den, o kadar ters gitti, o kadar yani yüreğini sertleştirdi ki artık diyor benim ruhumu ondan aldım ve artık Davud'a koydum. Saul'dan ayrılmıştı. Peki bugün imanlar için aynı korkunçluk var mı? Biz bugün yani aynı duruma düşebilir miyiz? Burada üç tane büyük fikir paylaşmak istiyorum. Birincisi, imanlı diyoruz ama gerçekten öyle mi? Toplantıya gelmek başka, imanlı olmak başka. Birincisi bu. Sanmayın, toplantıya girmekten kişi imanlı oluyor. Değil mi? Biz bunu defalarca söylüyoruz. Tamam mı? Kümesi dağıldı mı tavuk olmuyorsun. Aynı biçimde toplantıya gittin mi imanlı olmuyorsun. Sen burada oturabilirsin 30 sene. Sen burada 30 sene dua edebilirsin. 30 sene gözyaşı dökebilirsin. Ama sen yüreğinde gerçekten tövbe etmedin mi? Ve İsa Mesih'i yani yürekten anlamadın mı? Ve gerçekten yeniden doğmadın mı İncil'in sözüyle? O zaman sen imanlı değilsin. O zaman sende kutsal ruh yok. Çünkü Rab sadece iman etmiş kişilere şu kutsal ruhunu söz veriyor. Birincisi bu. Kutsal ruh sadece yeniden doğmaktan kazanılıyor. Tamam mı? Ve bu bir prosestir. Maalesef seyredici toplantıya gelenler var. Ama bir gün Rab İsa'nın önünde çok fena uyanacaklar. Tamam mı? Birincisi bu. Bu temalar çünkü çok kişiler aldanıyor. İkinci bir soru, ikinci bir mesele. Kutsal ruhu almak başka, en sonunda kurtulmak başka, sonuna kadar dayanmak başka. Var kişi gerçekten bu prosesi yapıyorlar. Gerçekten yüreğini veriyorlar Rabb'e. Ama sonra Rab bizi zorla imanda tutmuyor. Rab yani sanki boynumuza ip asıp da yok kaçamazsın demiyor. Biz gene serbestiz. Ve maalesef çok kişileri gördüm hayatımda. Tanıyorum ve bugüne kadar aramızda mahallede bulunuyor. Uzun sene Rab'den devam etmişler ve biz şahit olduk nasıl gerçekten değiştiler ama sonra başka oldu. Rab sana ruhunu veriyor bir emanet gibi. Kutsal ruh bizim hayatımızda bir emanet gibi. Değil kendi malın gibi. Bu farkı çok iyi anlamak lazım. Ve bir emanet nasıl onu tutuyorsun, nasıl onu kullanıyorsun bu senin sorumluluğundur. Değil mi? Ben sana şimdi herhangi bir büyük bir mal, emanet olarak bir kompüter diyelim, bırakıyorum sana bir kompüter, emanet olarak. Sen bununla ne yaparsan senin işindir. Ben sana güveniyorum. Ama istersen onu kötü kullanabilirsin ya da bütün bozabilirsin. Ya da atabilirsin onu. Değil mi? Emanet başka, kendi malın başka. Kutsal ruh bir emanettir. Matta 7. bölümde İsa çok şok verici bir söz kullanıyor. Ayet 22-23. İsa burada sahte peygamberleri için böyle konuşuyor. O günde çok kişi bana diyecek, Rab Rab biz senin adında peygamberlik etmedik mi? Senin adında kötü ruhları uğrattırmadık mı? Senin adında bir sürü mucize yapmadık mı? O zaman onlara açık açık diyeceğim ki, sizi hiç tanımadım. Gidin karşımdan sizi kötülük işleyin. Bu kişiler mucize yapmışlar. Kötü ruhları uğratılmışlar ve peygamberlik yapmışlar. Peygamberlik yapmışlar. Toplantının içinde düşünebiliyor musunuz? Büyük büyük pastalar bunlar. Böyle diyor ki tanımıyorum sizi. Niçin böyle? Demek ki bu işleri nasıl yaptılar? Elbette kutsal ruhla. Kutsal ruh olmadan peygamberlik yapamazsın. Kutsal ruh olmadan bu mucize yapamazsın. Ama Rab diyor ki hayır bu sana fayda değil. Tamam mı? Sonuna kadar dayanan kurtulur. Bu ikinci düşünce. Üçüncü düşünce. Hani temamız sorumuz şu ki, bugün de imanlı kötü ruhlara kapılabilir mi? Kötü ruhların etkisinin altına girebilir mi? Üçüncü mesele burada. Sanmayın şimdi hemen bir imanlı durup dururken hani kötü ruhlar ona saldırabilir. Mümkün değil. Eğer bir imanlı gerçekten İsa'ya yakınsa, eğer gerçekten Rab'la yaşarsa kötü ruhların etkisi hiç yok. Saldıramazlar, ondan eminim. Ama başka var. Bir koyun çobandan uzaklaşırsa, kurtlar onu kapabilir. Öyle değil mi? Sen gene koyunsun, sen gene orada yani çoban var ama bir koyun yani uzaklaştı mı? Sürüden uzaklaştı mı? Tek başına kaldı mı? Ve daha doğrusu değil sadece tek başına kaldı mı? Çobandan uzak kaldı mı? O zaman ne oluyor? O zaman kurtlar onu kapabilir. Ama iyice çobanın yanında kaldı mı, Kurtlar kuraş bulamayacaklar, saldırma. Çünkü biliyorlar ki bu çobanın elinde bir sopa var, bir değnek var ve o koruyacak kendi koyununu. Bu bizi biraz düşündürsün. Zaten hep böyle oluyor. Sürünün kenarında bulunan kişiler, yani toplantının böyle en kenarında bulunan kişiler, onlar aslında en büyük korkunçluk içinde. Kim böyle edvam imanda devam ediyor, kim böyle ancak böyle bir iple sanki asılı duruyor imanda, onlar korksunlar. Onlar şimdi yaklaşmıyorlar çobana, koru beni, o demiyorlar. Dedi, abim bu da iyiyim, ben bu da rahatsızım. Hiç problem yok ya, çünkü çok şükür imanlıyım. Aa, biz de Hristiyanız. Aa, ben İsa'yı çok seviyorum. Böyle laflardan bıktım. Çünkü biliyorum bu kişiler sürünün kenarındadır. Ve uyansınlar artık. Buna çok büyük tehlikede. Çok büyük korkunçluktur. Çünkü kenarda duran kişi, dediğim gibi kötü ruhlar onlara saldırabilir. Sen kenarda durma, bak çobana yakın olasan. Sen sürüden dışarıda kalma. Niçin yani? Çok mu güveniyorsun? Aa, ben tek başına koronarak yapacağım, evde dua edeceğim. Bu laflar düşmenin birinci adımıdır. Durma dakika bunu işitiyorum ve durma dakika görüyorum. Kişi en sonunda o duruma düşüyor, sağlam durumuna düşüyor. İbraniler 6. bölümde çok uyarıcı bir söz var. 6. bölüm 4'ten 8'e kadar. Şöyle diyor. Ama o kişiler hani bir kere aydınlığa kavuştular. Gökten gelen o vergiyi tattılar. Kutsal ruha ortak oldular. Bak gene söylüyor bunu. Allah'ın sözünden ve gelecek dünyadan bir tat aldılar. Ve sonra yoldan ayrıldılar. İşte onlara yok fırsat bir daha tövbe etmek durumuna getirilsinler. Onlar kendileri için Allah'ın oğlunu bir daha haça gelip el aleme rezil ediyorlar. Bir toprak onun üzerine sık sık düşen yağmuru içti mi? Ve kendisine bakan kişilere fayda getiren otlar çıkardı mı? O Allah'tan bereketleniyor. Ama bir toprak dikenli otlar ve çalılar çıkardı mı? O yaramazdır. Ve lanetlenmenin üzerindedir. Onun sonu yanmaktır. Biliyorum birçok kiliselerde böyle çok yaygın bir öğretiş var. Bir kere kurtuldun mu hep kurtulmuşsun demek. Sanki bir kere tövbe ettin mi, bir kere vaftiz ettin oldu mu? O zaman sana korkunçluk yok. Ama sanıyorum İncil başka konuşuyor. İncil bizi uyarıyor. Bakın, kişiler kutsal ruhu almışlar. Gelecek dünyadan bir tat almışlar diyor. Allah'ın sözünden bir şey öğrenmişler. Ama gene de düşmüşler. Bütün bu prosestir. Uzun bir prosestir. Hemen olmuyor. Seneler sürüyor bu. Bir kişi uzaklarsın. Bir kişi Rab'den düşsün. Ama bunun başlangıcı nerede? Fark ettiniz mi? Bir toprak onun üzerine sık sık düşen yağmuru içti mi? Mesele bu. Bu toprak biziz. Ve bu yağmur nedir? Allah'ın sözüdür. Durmadakka Allah'ın sözünü içtik mi? Durmadakka Allah'ın sözünün altından kaldık mı? Ondan sonra bir reaksiyon lazım, değil mi? Yani kuru toprağa yağmur düştü mü ne oluyor? İçinde tohum varsa ve bu toprak hepten yaramaz değilse ne oluyor? Mutlaka yeşillik çıkar. Mutlaka bir reaksiyon var. Rab imanlıları böyle bir şeye benzettiriyor. Var bazı imanlılar, onların yürekleri öyle bir toprak ki ne kadar da yağmur yağsa hiç yeşillik çıkmaz. Ne kadar da Allah'ın sözünü verirsen hiç karşılık yok. Sadece pasif durmak var, yan yatmak ve kendini beğenmek var. Ve Rab diyor ki, bakın bütün mesele bu. Bu yani lanetlenmenin üzerinde olmak diyor. Nerede başlıyor? Karşılık vermiyorsun. Yani ruhsal meyve getirmiyorsun. Bu bütün bunları anlattı ki hani bir imanlı nasıl sağlam durumuna düşebilir? Şimdi Paulus buna başka bir söz kullanıyor. Biz Müslümanlar gibi değiliz. Müslümanlıktan ayrılan kişileri, Müslümanlığı reddeden kişileri kafalarını keser. Muhammed öyle buyurmuş, tamam mı? Kim Müslümanlığı terk ederse ona kesin ölüm cezası var. Mevdut diyoruz onlara. Tamam mı? Mevdut kişiler mutlaka lazım öldürülsün. Ama bizim aramızda İncil başka bir sıra görüyor. Eğer bir kişi İsa'yı inkar ederse, bütün bu duruma düşerse, bizim tek vereceğimiz ceza nedir? Toplantıdan uğrattırmak. Diyoruz, artık senin hakkın yok buraya gelmeye. Başka bir şey yapmıyoruz. Ne küfür etmiyoruz, ne beddua ediyoruz, ne de ona engel çıkarıyoruz gündelik hayatında. Hayır. Adam kendi yolunu seçmiş ve devam etsin. Ama biz onu toplantıdan uzaklaştırıyoruz. Ve Pavlus buna çok ilginç bir söz kullanıyor. Diyor ki, ben bu adamı şeytana teslim ettim. Eyvah, korkunç bir söz. Nasıl? Değil mi? Bereketlemek lazım biz. Biz düşmanlarımızı seviyoruz. Ama Pavlus bunu tam spesyal ve özel bir anlamla kullanıyor. Şeytana teslim etmek demek ki sen onu topluluktan uzaklaştırıyorsun. Demek aynı zamanda sen onu ruhsal korumadan da uzaklaştırıyorsun. Bu kişi artık korumasızdır. Şeytan ona saldırabilir. Şeytan bize saldıramaz bu biçimde. Kötü ruhlarla. Çünkü biz sürenin içindeyiz. Biz çobana yakınız. Ama bir kişi uzaklaştırıldı mı şeytana kurban gidebilir. Şimdi devam ediyoruz. Nasıl Saul bu hastalığına, kardeş gibi böyle, çare buluyor. Okuyoruz 1. Samuel 16. bölümden 15-19'a kadar. Hizmetkarları Saul'a dediler, bak Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor. Buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince o lir çalar, sen de rahatlarsın. Saul hizmetkarlarına iyi lir çalan birini bulup bana getirin diye buyurdu. Hizmetkarlardan biri, Betlehemli İshay'ın oğlu oğullarından birini gördüm dedi. İyi lir çalar. Üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır, akıllıca konuşuyor, yakışıklıdır. Rab de onunladır. Böylelikle Davud'u getiriyorlar Betlehem kasabasına. Evet, Davud Saul'un yanına varıp onun hizmetine geldi. Saul Davud'u çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi. O günden sonra Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul'un üzerine gelse Davud liri alıp çalar, Saul rahatlayıp kendini gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı. İlginç bir metot değil mi? Şimdi çok ilginç bir şey gördük. Rab olayları öyle dizdi, Davud bir yol bulsun kralın yanına girmeye. Nasıl Musa'nın hayatında Rab olayları öyle dizdi, Musa bir yol buldu, daha bebekken kralın sarayına girsin. Aynısı şimdi tekrarlanıyor. Rab'in meslektiği seçtiği kişi bambaşka yoldan bir yol buluyor Saul'un sarayına girmeye. Ne yapmış? Bir lir nedir? Lir bir çalgıdır. Sanki kutusuz bir gitara, sanki sadece bir ramka ve üzerinde teller. Demek onunla Saul'un içindeki kötü ruh kovalanmazdı ama yatıştırılırdı, sakinleştirilirdi. Tamam, biz bunu görüyoruz. Davud'un içinde güç yok o kötü ruhu çıkarsın ya da engel olsun bir daha gelmesin diye. Sanki sadece Saul'un durumunu biraz hafifletelim. Nasıl yaptı bunu acaba? Hangi melodiyaları çaldı? Biz tekstlerini görüyoruz. Davud'un çaldığı tekstlerini okuyoruz. O mezmur kitabı oldu. Davud'un yazdığı ilahileri, bilmiyoruz hangisini ama bundan bir sürü ilahiler Saul'a söyledi. Ama hangi melodilerin bu yazılmadı. Artık bu Davud'un kendi besteleri oldu. İlginç bir metot değil mi? Müzikle Rab kötü ruhları yatıştırıyor. Yani insanı sakinleştiriyor. Biraz daha bize örnek oluyor müzik için. Biliyorsunuz müzik iki türlü bir kılıçtır. Şeytan onu kullanabilir ama Rab da. Şeytan onu kullanıyor, biliyorsunuz değişik duyguları yaratmak için insanda. Hard rock, heavy metal, var mı baktığınız böyle konserlere ya da televizyonda gördünüz mü? Neler yapıyorlar? Acaba bunu işiten kişi, bunu sesleyen kişilerin içinde nasıl duygular oluyor? İçinde isyan var, karşı gelmek var. Yok etmek duygusu, kırmak dökmek duygusu. Ya da hatta doğrudan şeytana tapmak var. Müzik yoluyla. Ya da mesela pop ve disco müzikleri seslersin. Nasıl bir duygu görüyorsan. Daha fazla materyalizm ve kendi bedeninin arzularına karşılık vermek duygusu var. Değil mi? Ya da arabesk seslersin. Ne oluyor? Kendine acımak duygusu geliyor. Değil mi? Ve böylelikle görüyoruz, müzik nötral bir şey değildir, nötral bir şey değildir ama gerçekten insanın ruhunu etkiliyor, düşüncelerimizi beni bir pusakaya getiriyor. Ama aynı zamanda gördüğümüz gibi Rab de bu silahı kullanabilir. Ve biz Rab'in adıyla bu silahı kullanabiliriz. Efesler 5.19'da şöyle diyor. Birbirinize mezmularla, ilahilerle ve ruh türküleriyle konuşun. Yüreğinizde Rab'e şarkılar ve melodiler söyleyin. Efesler 5.19. Bakın ne diyor yüreğinizde. Çok önemli, insanın yüreği kafasın söylerken. Değil mi? Acaba bir maça giderken, bir futbol maçına ve senin takımın gol atmış. Bakıyorum binlerce kişi bir ağızdan sanki bir melodiye çalmaya başlıyor. Niçin? Çünkü onların yürekleri orada. Ya bir gol atıldı ya da atılmadı. İyi, güzel. Biz bu temalarda heyecanlanırsak, bizim yüreğimiz bu işe katılırsa, acaba Efesler 5.19 bizim için konuşmaz mı? Yürekten diyor şarkılar ve melodiler söyleyin. Çok önemli. Evet, şimdi birinci olayı bitirdik. Gördük nasıl Davut sağlam sarayına geldi. Ve şimdi ikinci mesele okuyoruz bugün. Bu da en bilinen bir şey. Davut nasıl ünlü oldu? Şimdi Goliat olayını okuyacağız. Ve bu hikayeyi herkes biliyor. En ufak kızlar, değil mi? Bunu okuyorlar, anlıyorlar. Hatta hatırlıyorum bir programda gördüm. Almanya'da sokakta böyle interview yapmışlar. Acaba siz kutsal kitaptan, Biblia'dan ne biliyorsunuz? En çok bilinen olay budur. Davut ve Goliat. Adam belki İsa'yı bilmiyor. Pavlos kimdi? Yok duydu. Ama Davut ve Goliat herkes biliyor. O kadar bilinen bir olay. Neden? Okuyorum 1. Samuel 17. bölümde. Ayetlerden 3'e kadar. Savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistiler, Yahuda'nın Soko kentinde toplandılar. Efes Damim'de ordugah kurdular. Saul ile İsrailler de toplandılar. Elah Vadisi'nde ordugah kurup Filistilere karşı karşıya savaş düzeni aldılar. Filistiler tepenin bir yanında, İsrail'de karşı tepede yerlerini aldılar. Aralarında bir vadi vardı. Yani her sene yapılan savaşlardan birini görüyorsun. Filistilerle zaten İsrail halkı yüzlerce sene savaştı. Daha doğrusu çok Yeşun'un zamanında, Musa'nın hemen sonra Filistilerle savaşmaya başladılar. Evet ve orada Gat adında bir kasaba ve bu Gatlı Goliat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Tamam mı? Ve görüyoruz ne kadar büyük bir adam idi. Bu savaşlar küçük bir rahatsızlık değildi. Dediğimiz gibi yüzlerce sene bu savaşlar devam etti ve Filistin halkı İsrail'e öyle baskılar yaptılar, neredeyse yok olacaktı. Ama Saul birinci zaferleri kazanmaya başladı ve Davut şimdi bu seriye sanki devam ediyor. Evet, Filist ordugahından Gatlı Goliat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu 6 arşın bir karış idi, yakın 3 metre. Düşünebiliyor musunuz? Başına tunç miğfer takmış, yani bakırdan. Pulu bir zırh kullanmıştı. Tunç zırhın ağırlığı 5000 şekeridir. Yakın, yani 40 kilogram ağırlık adam mısın? Onlar hareket yapar, yürüyor. Ona normal geldi, bir gömlek gibi. Böyle sırtında bir fanelka gibi geldi. Ona 30-40 kilo kadar ağırlık. Baldırları zırhla korumuştu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı. Ya adam her tarafta metal, yani böyle eski şövalyeler gibi. Yani normal bir savaşçı ona hiçbir şey yapamaz. Hem o kadar uzun boylu, hem o kadar güçlü, hem o kadar iyi korunmuş bir kişi. Sen, yani İsrail'de zaten çok hızlı askerler değildi. Hani ona kim bir şey yapacak? Mümkün değil. Devam et. Mızrak. Mızrak topya değil mi Bulgarcası? Mızrağın sapı. Dokumacı tezgahının sığırı gibiydi. Ya normal bir yani mızrak insanın eline lazım rahat dursun. Ve bu Goliat'ın şimdi mızrağı o kadar kalın ve boru kadar. Ve erkeğin kolu kadar. Düşünebiliyor musunuz? Ve onu bir elin rahat rahat tutardı. O kadar büyük bir adamydı, o kadar güçlü bir adamydı. Evet, mızrağın demir başının ağırlığı 600 şekeli. O demek yakın 30 kilo yani bir mızrak atıyor. Goliat'ın önü sıra kalkanı taşıyan bir adam yürüyordu. Onun yardımcısı vardı.
Doğru.
Bir kalkan vardı. Hiçbir taraftan saldıramazmış. Evet. Böyle durup İsrail ordusuna neden savaş düzeni aldınız? Niye savaşa çıktınız diye haykırdı. Ben Filistin'im ama siz Saul'un kölelerisiniz. Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin. Dövüşte beni yenip öldürebilirse biz sizin köleniz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edersem siz bizim köleniz olur, bizi kulluk edersiniz. Kuraj mı var mı? Bu meydan okumasına, bu savaş çağrısına karşılık veresin. Filistin Goliath konuşmasını şöyle söylüyor. Bugün İsrail ordusunda meydan okuyorum. Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma. Şimdi bunu biraz anlamak lazım. Filistler aslında Greklerden çıkmış bir halktırlar diyorlar. Yani Greklerin böyle bir kan bağlantısı vardı. Ve onların arasında öyle bir inanç vardı. Çok fazla hani kadere inanırdılar. Ve iki ordu karşı karşıya geldi mi diyorlar ki hani biz burada yeryüzünde savaşıyoruz ama aslında gökte tanrılar zaten savaşıyor. Ve hangi tanrısı üstüne çıkarsa onun ordusu zaten yeryüzünde yenecek. Demek iyi olacak biz tanrıların yani onların inancına göre kararını anlayalım da yeryüzünde boşuna kan dökülmez. Öyle bir inanç vardı onlarda, tamam mı? Onun için iki ordusunun yani en hızlı savaşçıları dövüşsün ve kim yenerse onun tanrısını yenmiştir. Peki, devam ediyoruz. İsrailliler Goliath'ı görünce büyük korkuyla önünden kaçıştılar. Tabii bunu görsem ben de kaçtım. Birbirlerine dediler, İsrail'e meydan okumak için ortaya çıkan şu adamı görüyorsunuz ya, kral onu öldüreye büyük bir armağanın yanı sıra kızını da verecek. Ve babasının ailesini de İsrail'e vergi ödemekten muaf tutacak. Hem büyük para verecek, hem kendi kızını verecek, yani sanki prens yapacak onu. Hem de babasının bütün cinsi artık bir daha vergi danık ödemeyecek. Evet, ama gene bir şey, kimse çıkmıyor. Kim bu kadar akılsız? Davut yanındakileri dedi ki, bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? Babası Davut'u yollamıştı. Aslında agaları orada hizmet, askerlik yapardı. Hani Davut bir savaşçı değildi. Savaşçı olarak, hani bir asker olarak oraya gitmedi. Sadece yani agalarına yenti getirsin diye geldi. Ama Davut gördü, Goliath'ı, işitti onun laflarını ve içinde bir şeyler oluyor. Rahatsız oluyor. Bakın, bir sadece eyvah öleceğiz, eyvah kaybedeceğiz. Öyle değil. O da kim oluyor? Rabbin ordusuna karşı gidiyor. Bakın, Davut içinde başka bir duygu var. Tamam mı? Rahatsız oldu. Öbür askerler sadece korktular. Aman benim karım kızanıma bir Filistinli bir zavallı yapmasın. Ama Davut'un içinde başka duygu var. Rabbin şerefi, Rabbin onuru. Bu da temadır. Değil bizim halkımızın durumu. Evet, herkes korkuyor içinde. Herkes kaçmak istiyor. Ama Davut da iman kalmıştı. Ne kadar büyük bir kontrast değil mi? Saul da titriyor, şaşıyor ne yapsın. Ama bu küçücük Davut 18 yaşında delikanlı, savaş görmemiş, silah taşımamış. O diyor ki ben onu yeneceğim. Herkes görünen şeylere bakardı. Davut yeni ruhsal dünyaya bakar. Bu bana çok büyük bir ders. Değil mi? Nasıl diyor İbrahimler 11. bölüm? Ne diyor? İman görünmeyen şeylerden emin olmaktır. Davut tam bunu yaptı. Görünmeyen bir şey, görünen şey dersin o. Absolut bir yol yok. Kimse onu yenemez. Ama görünmeyen bir şeye bakıp da ondan emin olmak. Devam ediyoruz. Davud'un söylediklerini duyanlar Saul'a ilettiler. Saul onu, yani Davud'u çağırttırdı. Davud Saul'a dedi, bu Filistin yüzünden kimse yılmasın, korkmasın. Ben gidip onunla dövüşeceğim. Saul cevap verdi. Sen bu Filistin'le dövüşemezsin. Çünkü daha gençsin. O gene gençliğinden beri savaşçıdır. Ama Davud şimdi kurajlanıyor. Diyor ki, ben babamın sürüsüne giderken, tamam mı, bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca peşinden giderdim, ona saldırırdım, kuzuyu ağzından kurtarırdım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse boğazından tutun gibi vurur öldürür. Ben aslan ya da ayı öldürmüştüm. Bu suretsiz Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okur. Beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran Rab, bu Filistin'in elinden de kurtaracak. Sağ ol, öylesi git, Rab seninle olsun, dedi. Bakın, ya Davut da çok beğeniyor kendini. Çok güveniyor kendini. Tamam, hani bazı şeyler yapmış, becermiş. Davut kendi çapında biraz savaşmayı öğrenmişti. Yani bir çoban olarak ayı ve aslanlarla dövüşmek aslında büyük bir şey. Ama gene de bu Goliath'ın yanında bir şey değil. Ne olur? Tamam mı? Goliath yani bir ayıdan ve aslandan 10 kat daha korkunç, 10 kat daha güçlü. Ama gene de bu kadar korkunç savaşçının yanında şansı yoktu. İsa'nın dediği gibi, eğer bir hardal tanesi kadar imanınız varsa, yani Davud'un yani bu ayıları, bu aslanları yenmek sanki bir hardal tanesi gibi. Yani bunu ağlıyor, diyor ki madem ben bunu yaptım, Goliath'ı da yeneceğim. Aslında ben yapmadım. Rab bana fırsat verdi. Bu küçük bir iş yapayım, demek büyük işi de yapacağım. Goliath'ı da yeneceğim. Evet, ufacık bir maya büyük bir efekt bıraktı. İman böyledir. Tamam mı? İsa'nın yanına gelen bir kızan vardı, hatırlıyor musunuz? Ne verdi İsa'ya? 5 tane küçük pide, 2 tane böyle balık. Ha, balık da sarsa gidiyor, çabuk. Tamam. Dedi ki, hani bununla aldı İsa, bunları aldı İsa ve bununla ne yaptı? Biliyorsunuz. Çoğaltı binlerce kişi besledi, değil mi? Ama en başta bir maya vardı. Hiç den yok, yaratmadı. Bir şey kullandı. Hardal tanesi. Ve Davut da aynı. Onun hardal tanesi ayılar ve aslanlar. İman olmadan Rabbi hoşnut etmek mümkün değildir. İbrahim'de 11:6. Ne kadar üzülürsünüz. Sende var mı bu? Sende var mı hiç? Hayatında böyle bir şey yaptın. Dedin yani tamam o kadar bir küçük bir şey yapayım. Yaptım. Ve şimdi çok büyük bir şey yapayım Rabbi için. Bu iman. Var mı herhangi bir şey? Hayatında bir kere böyle hareket ettin mi? Evet. Rab sanki sana soruyor. Benim için bir kere olsun riske girdin mi? Ya Davut deli mi? Davut çok büyük riske gidiyor değil mi? Çok büyük bir şey. Yani şaşıyorum ama gene de riske giriyor. Sen de herhangi bir temada Davut gibi bir riske girdin mi? Onu sormak istiyorum. Evet. Devam ediyoruz. Sonra Saul kendi giysilerini Davut'a verdi. Başına tunç miğfer taktı. Ona bir zırh giydirdi. Davut giysilerinin üzerine kılıncını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysiler alışık değildi. Saul'a dedi ki, bunlarla yürüyemiyorum. Çünkü alışık değilim. Sonra giysilerini üzerinde çıkardı. Ya hepten deli. Bu adam hepten deli. Şimdi gerçekten Saul ona yardım etmek istiyor. Al benim miğferlerim, yani sanki betaldan bir koruma. Ama Davut alışık değil ve diyor ki, hayır, onsuz çıkacağım. Hepten zor, hepten deli dersin. Ama iman var mı? Rab bir metot bulacak. Ve bunun için başkalarına bakma. Başkalardan yardım isteme. Davut büsbütün Rab'a güvendi ve şimdi onu görüyoruz nasıl olacak. Başkası ona onu şöyle yaptı ya da böyle yaptı diye sorma. Rab sana bir şey gösterdi mi? Direkt ona bak. Saul'un zırhı çok güzel bir kuvvetliydi ama Davud'a göre değildi. Madem Davud bir iman adımı attı, Rab ona uygun silah da verecek. Evet, imanla hayatında Rab sadece senin için uygun bir iş hazırladı. Bu iş sadece sana uygundur ve başkasına bakma o işi yapsın. Sen de bakma başkasını kopya edersin. Rab sana konuşsun ve sen bu işi yaparsın. Devam ediyoruz. Davud DNA'ını alıp dereden 5 çakıl taşı seçti. Ne? Onun silahları bu mu? Kılıçla, mızrakla, okla, bilmem ne. Buna karşı gidiyor 5 tane çakıl taşla. Bunları çoban çantasına koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Goliath'a doğru ilerledi. Filistli de önünde kalkan taşıyıcısı Davud'a doğru ilerliyordu. Şimdi karşı karşıya geliyorlar kopuşarak. Davud'u tepeden tırnağa süzdü. Kızıl saçlı, kırmızı saçlı, yakışıklı bir genç olduğu için onu küçümsedi. ben köpek miyim ki üzerime değnekle geliyorsun diyerek kendi ilahlarının adıyla Davud'u lanetledi. Bana gelsene, bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim dedi. Davud cevap olarak dedi ki, sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun. Ben gene meydan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı, her şey egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlara, yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğu anlayacak. Bütün bu topluluk Rab'in kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rab'indir. O sizi elimize teslim edecek. Ne kadar büyük bir iman var. Ne kadar büyük bir laflar yapıyor. Ama güvenmiyor kendine. Rab'ı güvendi. Değil mi? Açık açık söylüyor ki Rab bunu yapacak. Bunu yapmıyorum hani sadece aramızda savaş bitsin. Hayır. Dünya bilsin ki gerçek bir Allah var. Yani putlar var ve gerçek bir Tanrı var. Çok büyük seremonyalar var, çok büyük kurbanlar bilmem ne var. Hani Filistinler'de ve başka halklarda. Ama Tanrı yok. Boş. Sadece inanç, sadece bir religion. Gerçek olay sadece İsrail'de. Goliat saldırmak amacıyla Davud'a doğru ilerledi. Davud da onunla dövüşmek üzere hemen Filistinlere doğru koştu. Bir taş çıkarıp sapanla fırlattı. Taş Filistin alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzü koyun yere düştü. Böylece Davud Filistli Goliat'ı sapan ve taşla yendi. Elinde kılıç olmadan onu yere serdi. Sonra koşup üzerine çıktı. Goliat'ın kılıcını tutup onu öldürdü ve başını kesti. Kahraman Goliat'ı öldürdüğünü gören Filistliler kaçtılar. Davud'un asıl silahı neydi? Bir daha soruyorum. Davud'un asıl silahı neydi? Bakın. Bir taşla olmayacak bir şey. Adam yani Goliat her bir taraftan korunmuş idi. Yani her bir taraftan sanki efekt yok. Ama tek bir alnı boş idi. Ve bu küçücük çoban kızan tamam delikanlı ama bir taştan onu yendi. Yani en zayıf tarafını buldu. Evet. Ama asıl silahı neydi? Biz hemen diyoruz, ah 5 tane çakıl taş. Hayır. Ama burada bir daha okuyorum. Sen diyor işte kılıçla, mızrakla, palayla üzerine geliyorsun ama ben Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Yani asıl silah buydu. Rabbin adı. Rabbin adını kullanmak. Rabbin adını bir kılıç gibi oynatırmak mesela var burada. Evet. Davud'un hakkı vardı böyle konuşsun. Çünkü artık kral olarak mesedilmiş. Sanıyorum hayatında büyük bir fark buydu. O ne zaman mesedildi, artık yani o zaman kuraçlandı. Ve o zaman yani bu sözleri yapmaya hakkı vardı. Rab ona o yetki verdi. Ve şimdi istiyorum büyük bir adım atalım. Davud'dan bugünkü zamanımıza. Rab bize de yetki verdi. Bizi de mesetti. Ve bize de aynı söz veriyor. Ve bize de aynı adı emanet ediyor ki biz bu atla savaşalım. Biz bu atla iman işlemi yapalım. Okuyorum Yuhanna 15. bölümde. Ayet 5'ten aşağı. Asma benim, çubuklar gene sizsiniz. Kim bende kalırsa ve ben kimde kalırsam o kişi çok yemiş verecek. Çünkü benden ayrı olarak bir şey yapamazsınız. Bir kişi bende kalmadı mı bir çubuk olarak dışarı atılıp koruyacak. Kişiler onu toplayacak ve ateşe atılacaklar ve o yanacak. Siz bende kaldınız mı? Ve sözlerim sizde kaldı mı? O zaman her ne istersiniz dileyin ve bu iş sizin için olacak. Çok yemiş verdiniz mi? O zaman öğrencilerim olacaksınız. Ve öylelikle babam şanlanacak. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Ve karar verdim, gidip yemiş veresiniz. Yemişiniz de kalıcı olsun. Öyle ki babadan benim adıma ne dilersiniz, o size versin. İşte, Yuhanna bize aynı mesele anlattırıyor. Rabbin adını bir silah gibi kullanacaksınız. Rabbin adıyla dua ettiniz mi? Olacak diyor. Ben buna şaşıyorum. Ve hemen kişiler karşılık verecek. Aa, 5 yıl bir meclis için dua ettiniz, bir şey gelmedi. Sen bir şey anlamadın. Sen bu teksti bile okumadın. Bazı böyle soruyorsun. Evet. Şimdi onda kalan ve onun için işleyen her şey dilenebilir. Rab İsa'nın adı bizim silahımızdır. Tamam mı? Davut öğrenmişti, Rab'in adını kullansın. Onun hayatı onda geçiyordu. Sen de öğrenebilirsin. Davut bir çoban iken, biliyorsunuz çobanların çok zamanları var. Günde 10 saat kırda, değil mi? Hiç kimseyle konuşmuyorlar. Davut ne yaptı o zaman? Kiminle konuştu? Rab'le konuştu. Rab benim çobanımdır. Oradan geliyor. Davut bunu yazdı kendisi çoban iken. Kendisi yani konulara bakarken. Bu vakti boş kullanmadı. Yani bu vakti kullandı. Hani Rab'i övmek için, Rab'le bir diyalog kurmak için, Rab'le konuşmak için. Evet. Ne kadar zaman ve enerji harcıyoruz? Bu dünyada bir yeri varalım diye. Çünkü daha bu dünyanın işleri kafamızda birinci yer aldı. Öyle değil mi? Bak bütün hayatın, bütün günün nasıl geçiyor. İstiyorsun hep dünyada daha büyük bir şey. Evet, ama Rab'in işini yaptığın zaman senin elinde kocaman bir silah var. O da Rab'in adıdır. Ve okuduğumuz Yuhanna 15. bölümde burada 3 şart var. İsa diyor ki, bu şartlara uydun mu Rab'in adını bir silah gibi kullanabilirsin. Birincisi diyor, bende kaldınız mı? Birinci şart bu. İsa'da kalmak. Değil mi? Demek günden güne Rab'in yükünü taşımak demektir. Rab'in boyunduruğunu takmak demektir. Değil mi? Ne diyor? Ey bütün yorgunlar, bu ayeti çok seviyoruz değil mi? Bana gelin ve ben sizi rahat vereceğim. Ama ayet orada bitmiyor. Ne diyor? Benim boyunduruğumu takının. O zaman rahatlık var. Ya biz bunu istemiyoruz. Bak İsa, sana bir yük taşı şimdi. Hayır. İsa diyor ki, benim yükümü taşırken o zaman rahat bulursunuz. İşte İsa'da kalmak, bende kaldınız mı? Birincisi budur. Evet, benim teritoriyamdan çıkmadınız mı? İstiyor söylesin. O zaman gerçekten bu kullanabilirsiniz. Eski antlaşmada başka tanrılara tapmak vardı. İsrail halkı hep istediler çıksınlar. İsrail'den yani Allah'ın yani Rabbin teritoriyasından hep istiyorlar hani başka tanrılara tapsınlar. Onlara özendiler. Ama İsa diyor ki ben de kaldınız mı? Birinci şart bu. İkincisi, sözlerim sizde kaldı mı? Yani İsa'nın sözleri bizde kalırsa bu ikinci şart. Allah'ın sözleri diyor, İsa'nın sözleri sizde kaldı mı? İsa'nın sözleri sende kaldı mı? İsa'nın sözlerini biliyor musunuz dostum? İsa ne konuştu? Onunla besleniyor musun? Çünkü onunla beslenmek lazım. İsa denemede, şeytanların tarafından denendikten sonra ne diyor? İnsan sadece ekmekle yaşamıyor ama Allah'ın ağzından çıkan her bir sözle öyle besleniyor musun? Allah'ın sözleriyle besleniyor musun? İsa bir pazar günü haftada bir kere geliyorsun, bir şeyler anlatıyoruz burada, o mu? Yoksa gerçekten besleniyor musun? Canlı bir diyalog demektir bu. Değil tek tarafına yalvarmak ya da ölü, soğuk bir tradisyon demektir. Hayır, sözlerim sizde kaldı mı derken istiyor canlı bir diyalog. Evet. Üçüncüsü, çok yemiş verdiniz mi? Çok yemiş verdiniz mi? Asma verin, çubuklar sizsiniz, bir şey eksik. Yani mesela Yuli, Ağustos, September oldu mu? Bekliyoruz değil sadece çubuk olsun. Ve bekliyoruz değil sadece yapraklar olsun, sarma yapalım. Asmadan ne bekliyoruz? Üzüm tabii. Bir siz çok yemiş verdiniz mi diyor. Diri bir çiçek gibi yaşıyorsanız o zaman bu İsa'nın adını kullanacağınız, Rab'in adını kullanmaya, bir silah gibi kullanmaya hakkınız var. İmanla hayatımızda büyümek olsun. Evet, bir kızan büyümezse, hep aynı boyda kalırsa, anası babası panike düşüyor. Aman niye büyümüyor? Doktoru çağırıyorlar ve doktor çok testler yapıyor bilmem ne. Bunun sebebini araştırsın. 20 senelik, 25 senelik, 30 senelik imanlı gene bebek durumda kaldı mı? Doktor gelip de test yaparsa ne bulacak? Onu demek istiyorum. Hani sen araştırıyor musun? Niçin bir meyve yok, niçin bilmiyorsun? Evet, bu üç şart gördük ve İsa aynı söz veriyor. Senin de hakkın var Davut gibi yani Goliatlara karşı çıkasın. Senin hayatında Goliatların var mı? Bunu da bitirmek istiyoruz. Bugün Rab bizi göndermeyecek böyle bir delikanlı. Hani öldürelim. Ama başka şeyler var. Başka temalar var. Başka Goliatlar var. Nedir? Bazı imanlar için korkudur. Bir korku içinde yaşıyor. Hep bir korku, bir panik var. Aman şu olacak. Ve sanki bir yenemiyorsun. Başkaları için kahır sıkıntıdır. Yani geleceğini anlamıyorlar. Gelecek için korkuyorlar bilmem ne. Ne olacak benim halimim? Bu mu senin Goliath'ın? Bu mu seni, yani bu kahır sıkıntıda yüzünden mi hep kaybediyorsun? Yoksa senin Goliath'ın mühürlüslük mü? Tembellik mi? Kaldıramıyorsun kendini yani. Kümbetin arkasından çıkamıyorsun. Bu mu senin Goliath'ın? Yoksa umutsuzluk mu? Yani hiçbir gelecek için bir iyi bir şey görmüyorsun. Bu mu? Bütün bunları Rabbin adıyla yenebilirsin. Topala kendini. Davut kaçmadı. Asker değildi bile. Onun asıl mecburiyeti yoktu, orada kalsın. Agaları askerlik yapardı. Ama o asker değildi. Ve gene de Goliath'ı yendi. Bugün son olarak hepimizin bir düşmanı var. Onu demek istiyorum. Biliyorsunuz Bulgaristan'da son yıllarda İslamiyet, Müslümanlık çok türü. Ve görüyoruz hani birçok yerde Müslümanlar açık açık kötü ruhları çağırıyorlar. Ve Hristiyanların, imanların üzerine salıyorlar. Gidin onlara saldırın, böyle bir takım fokuslar yapıyorlar. Namazlarında böyle yani hareketler var. Ve şimdi görüyoruz bizim bir Goliath'ımız budur, Müslümanlık. Ve yanlış anlaşılmasın, din Müslümanlar, bunun bir fark var. Biz kişileri seviyoruz. Ona komşularımız, akrabalarımız, elbette seviyoruz onları. Ama onların arkasında ruhsal bir güç var, kötü ruhlar var. Ve biz onlardan savaşıyoruz. Biz onlarla uğraşıyoruz. Biz onlarla yani aynı biçimde Davut nasıl yaptı, biz de İsa Mesih'in adıyla dua etmeye öğrenelim ve böylelikle savaşalım. Tamam mı? Açıklama 13. bölümde. Yuhanna görüyor 3 tane kurbağa. Pardon, 15. bölümde. Kurbağa, 3 tane kurbağa var diyor. Ve bunlar diyor sahte peygamberlerdir. Sahte kötü ruhlardır diyor. Ve bütün dünyaya gönderilmiştir. Sembolik bir anlamda gösteriyor. Evet. Ve böylelikle kocaman bir Goliath çıktı. Ve o şimdi bize meydan okuyor. Nasıl bu 3 metrelik asker bize meydan okudu. Ve diyor ki yani siz kimsiniz? Bir küfür ediyor. Aynı biçimde Müslümanlık ruhu şimdi sanki bize meydan okuyor. Ve küfür ediyor. Siz de kimsiniz? Evet. Sanki bizim de Rabbin ordusundaki askerleri dövüş çağırıyor. Ve böyle nasıl Goliath sövdü, nasıl yalantırdı, aynı biçimde bu lafları işiyor. Hey İsa ölmedi, dirilmedi. Hey İsa Rab değildir, sadece sıradan bir peygamberdir. Hey İncil Allah'ın sözü değildir, değiştirilmiş bir insan kitabıdır. Daha neler varsa, bunlar bugün bizim Goliath'ımızdır. Tamam mı? Ve birçok kişiler Saul askerleri gibi ne yapalım? Böyle börsük börsük davranıyorlar. Yok mu bir kişi desin biz buna razı değiliz, biz buna karşı gideceğiz. İşini kişilere karşı, bu fikirlere karşı, bu kötü ruhlara karşı. Birçok askerlere maalesef Saul askerleri gibi korkudan saklanıyor. Ve bekliyorum şimdi Davut'la ortaya çıksın. Bekliyorum şimdi Rabbin ruhuyla ve Rabbin adıyla savaşan kişiler çıksın. Ve nasıl şimdi Davut 5 tane çakıl topladı ve görüyorum sanki bugün de Rab 5 tane çakıl hazırladı. Yani İslamiyet ruhunu yıkmak için. Biraz bunu anlatmak istiyorum. Birincisi, bunlar nedir? Ve son senelerde bunu görüyoruz. Bunlar artık sadece 15, 20, 30 seneden beri bunlar vardı. Eskiden hiçbir şey yok. Ama bu son senelerde Rab çok değişiklik şeyler yaptı. Ve şimdi görüyoruz sanki bu 5 tane çakıl Rab hazırlıyor. Birincisi, Rab savaşlarla bütün dünyanın kartasını değiştiriyor. Ve eskiden durgun bir hava vardı. Ama şimdi hepsi değişiyor. Komünist zamanında Amerika, Rusya başka yok. Tamam mı? Şimdi çok hareketli oluyor. Bugün birçok Müslüman halkları uykularından kalkıyor. Rab kaldırıyor onları. Ve bunun içinde çok kişi imana geliyor. Afganistan'da öyle, Bosna'da ve Kosova'da öyle. İkinci bir taş. İsa kendini rüyalarda ve denilerde göstermeye başladı. Yüz binlerce Müslüman İsa'yı görmüşler rüyasında. Çünkü başka metot yok. Bir insan onlara konuşursa kabul etmeyecekler. Hatta birçok yerde insan da yok onlara konuşsun. Biliyorsunuz bir video hep gösteriyoruz. Ankara'dan bir Ali Kaleş Mekke'de İsa'yı gördü. Mümkün olmayan bir Hristiyan'ın hakkı yok Mekke'ye dalsın bile. Katıcılığın bütün yolları kapatmışlar ve senden müftülükten belge istiyorlar, sen Müslümansın diye. Yoksa kasabaya dağılmıyorsun. Ama İsa Mesih kendini o kasabada Mekke'de gösteriyor. Rüya rüya. Bu ikinci taş. Üçüncü bir taş. Televizyon ve internet. Tamam mı? Eskiden bir devleti çok güzel kontrol edebilirsin. Hangi haberler dağılıyor ya da dışarıya bakıyorsun. Ben okudum Kore'ye için. 1905-1910 senelerinde hiçbir imanlı yoktu Kore'de. Ve şimdi belki halkın 30-40% imanlı. Nasıl oldu? En birinci imanlılar uğraşırdılar İncil'i oraya soksunlar. Birinci defa denediler, adam yakalandı ve hemen öldürüldü. İkinci defa gene bir kişi, bir imanlı, yani bagajlıkta uğraştı bunu içeri soksun. O da yakalandı, o da öldürüldü. Üçüncüsü İncil'in bütün sayfalarını yırttı, böyle dürüm yaptı ve ondan bir ip, bir organ yaptı kendini. Ve böylelikle bunu bir ip biçimde Kore'nin içinde soktu. Böylelikle Allah'ın sözü yaymaya başladı. Ne kadar bir toprağı. Bugün bir klikle bir müşteriyle tamamen bütün dünyaya konuşuyorsun. Ve nerede İncil yani yaymak yasaksa bile internet ve televizyon yoluyla Allah'ın sözüne geliyor. Bu büyük bir çakıldır. Dördüncüsü, Avrupa'da ve başka devletlerde gurmetçiler var. Hem kaçıyorlar, hem iş için geliyorlar Avrupa'ya. Ve orada da Rab çalışmaya başladı. Ve orada da Rab yani kendi gücünü gösteriyor ve kişiler imana geliyor. Ve beşincisi büyük çakal budur. Müslümanlık yayıldıkça kişiler onun gerçek yüzünü görüyorlar. Ve istemiyorlar. İstemiyorlar, reddediyorlar. Çünkü böyle bir şeyi beklemiyorlar. Bu da aramızda Müslümanlık daha yeni türüyor ve kişiler daha bilmiyorlar. İran'da mesela 30 seneden beri Müslüman devleti var. Ve kişiler artık ateist olmuş. Kişiler artık istemiyorlar. Dönüyorlar, Hristiyan oluyor, Zerdüşt dinini tapıyorlar ve başka başka şeyler oluyor. Çünkü İslamiyet'in gerçek yüzünü görmüşler. Evet, beş tane çakıl gördük ve Rab bunu kullansın. Ama bakın, Davut bu taşları ellerine atmadı. Elinde bir sapan vardı. Nasıl diyorlar? Zülka değil mi? Zülka vardı. Evet, bununla fırlattı taşlar. Ellendi. Elden olmuyor. Ve aynı biçimde bizim için bu zülka nedir? Biz bu taşları sanki nasıl atıyoruz? Nasıl bu Müslüman ruhunu yeneceğiz? Benim için bu sadece dua. Başka bir şey yapamıyoruz. Başka şey elimizden gelmiyor. Ve bu dua hızlandırıyor bütün bu şeyi. Tamam mı? Aynı biçimde onun için size yazmak istiyorum. Biz Davut gibi olalım. Davut gibi dua edelim ve aynı kurajla düşmanımıza karşı çıkalım. Rab sizinle olsun.